geçmeden önce çok sesli müzik kültürünü bu topluma yaymak istemişti Atatürk. Önce kültürünü getirdi, ondan sonrasını bunun çok sesli onun demokrasi anlayışını getirmişti. Sanıyorum onun eksik bıraktığı bir şeyi tamamlamaksa eğer amaç, gene onun yöntemini kullanarak öncelikle denizcilik ve su kültürünün bu ülkede, bu toplumda, kendi içimizde terimleriyle, edebiyatıyla, sanatıyla bir kültür olarak yeşermesini sağlamamız, bunun üzerine başka türlü, ya bunun üzerine bundan sonra bazı konularında stratejiyle ilişkili olarak konuşulabilmesini daha anlamlı buluyorum. Kısaca bizim Levent Bey'e de şunu sorayım. Bizim bu kadar suyla iç içeyken biz neden bunun kültürünü oluşturmak yerine işte hedef olarak koymak ve aşılacak bir şey olarak koymak, yani sınır ya da hedef olarak koymak, ama içi onunla hemhal olup bir kültür oluşturmamak bize bir şey anlatmıyor mu? Ne dersiniz Levent Bey? Teşekkür ediyorum fırsat verdiniz.
Mehmet Bey, dostum, Ataköy'den dostum, çok teşekkür ederim Mehmet Beyciğim. Çok önemli sözler, tespitler söylediniz yine. Ben bu konuda siz konuşurken aklıma iki şey birden geldi. O su kültürü, bu konuyla ilgili ben epey okumalar yaptım. Mesela bizim su kültürü Asya'dayken var. Var, kesinlikle var. Yani şimdi Oğuz Kağan'dan değinmediğim noktalar var. Nedir? Mesela gemi tabiri. Onları kimeklerde Kıpçaklar yani. Şimdi biz konuştuğumuz zaman Osman Karatay hocamızı ben bir tane makalesini tespit ettim orada. Kıpçaklar, yani su kültürü nerede var bizde? Sibirya'nın güneyindeki bataklıklar yani Yenisey ırmakları, Yenisey ve Orhun ve Selanga ırmaklarının olduğu o güney tarafında Sinan Kahyaoğlu Bey de bahsetti çok güzel, sağ olsun, o da bu konulara değindi. Yani Sibirya'nın güneyinde bizim su kültürümüz mevcut. Kimekler diyoruz Kıpçaklara, gemi demek. Bunun gibi Divani Lugat İttürk'te şeyler var, deniz araçları var. Yani nehirlerde biz gemiciliği kullanıyoruz. Sümerlerde var, hepsinde var. Fakat sonradan o kültür ne zaman oldu? Geçmişte Hazar kıyılarında var. Hazar bahsettim, ta Kazan'a kadar gidiyor. Oralarda var. Nehir taşımacılığı yapılıyor. Asya'da yapılıyor. Biz uzandığımız zaman Osmanlı'nın, bak, stratejik olarak iki tane konu geldi benim aklıma. Neden su kültürü bizde gelişmedi? Şimdi baktığımız zaman o isimler sadece eski Rumca'da değil, de var bakın. Kıpçakça'da, Sümerler'de, söyleyeyim, Hindistan'da, Sümerler Türkistan'dan inen bir boy. Ve 72 tane yer adı var Mumbai limanının civarındaki eyaletlerde. Sümer ön takısıyla başlıyor. Bu çok enteresan. Sümerler geliyor sonra nehir taşımacılığı yapıyorlar Basra Körfezi'nde. Ondan sonra Mısır'a gelelim. Mısır'da da Atatürk'ün tarih tezinde. Mısır yine Türkistan'dan inen Türklerin Nil kıyılarında geliştirdiği medeniyettir. 900'lerde orada Tolunoğulları devlet kuruyor. Kıpçaklardır kendileri. Abbasi devletinden kopup geliyorlar. Oradaki Kıptileri, Kıptiler dediğimiz, biz öyle yanlış bir adlandırma yapmışız. Kıpti yani Roman anlamında. Nasıl olduysa bu işler, adlandırmalarımız biraz sıkıntılı yani. Mısır'ın yerli halkı onlar. Firavun halkı, Mısır'ın öz halkı yani. Kıptiler gemicilikte çok ileri. Mısırlılar zaten gemicilikte çok ileri. Ve bu Tolunoğulları Devleti şeyi kullanıyor. Kıptilere kullanıyor gemicilikte, gemi yapımında. Geçmişte bu var. Tuna'da ince donanma var Osmanlı'nın. Fakat ne yok? Şu, işte düşünce gücü. Düşünce gücü ne şekilde yok? Osmanlı yaptığı gemilerle ancak Akdeniz içinde dolanabiliyor. Şeye, okyanuslara çıkamıyor. Çıkan Seydi Ali Reis gidiyor, Portekizlilerle savaşacak. Parçalanıyor, geliyor. Çünkü gemileri oraya kadırgalarla olmaz bir iş. Kalyonlar lazım yani. O onu beceremiyor. O zaman ne yok? Düşünce gücü yok. Neden yok? İşte teoloji. Düşünce gücünü körelten, yok eden teoloji. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyor, yok oluyor, gidiyor. Bu Osmanlı'nın son döneminde, yani şey anlamında, yönetim tarzında. İkinci Dünya Savaşı, Atatürk ise geliyor, bütün donanma yok şeyde. Osmanlı'nın son döneminde Abdülhamit ve şey döneminde, Vahdettin döneminde donanma yok. Yok, donanma yok. Hiçbir şekilde yok yani. Ve Kurtuluş Savaşı'nda bizim donanma yoktur. Yani yok diyorlar ki bunlar, çünkü Ali Suavi geliyor Çırağan Baskını'nda bir darbe falan yapmaya kalkıyor. Diyorlar biz bu donanmadan şey olmamız lazım. Olmaması lazım bizde. Ve o için Atatürk civarımızdaki denizlerde 10 yıl boyunca Montrö Sözleşmesi'yle Karadeniz'i garanti altına alıyor. Değil mi? Akdeniz'i de zaten savaşta kazanmıştı. Ama onun dışında okyanuslara çıkma tarzında bir şey yapamıyor. Fakat devasa bir hale getiriyor. Donanmasızlıktan çok güçlü bir donanmaya ulaşıyor. Tamam, Atatürk öldükten sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biz NATO'ya girdiğimizde NATO diyor ki sen sadece Karadeniz'de şeysin, yükümlüsün, görevlisin. Bizim denizlerden ayağımız çekiliyor. Olay bu. Yani ve bu ta Menderes döneminde de bu şekildedir. Demirel döneminde de böyledir. NATO engellemiştir. Çıkarma gemimiz yoktu bizim işte. Yani yapmaya çalıştık ve sonunda ne olduğu da belli. Onun Kıbrıs harekatından sonra 12 Eylül darbesi geldi. Bedel de o şekilde ödettirildi. Yani şey olarak bizim bu böyle bir açılımlar yapmamız engellendiği için su kültürümüz gelişemedi. Ama geçmişte yani benim takıldığım, Mehmet Beyciğim, benim takıldığım noktada ne biliyor musunuz? Yani su kültürü bu kadar aslında geçmişte gelişkin bir toplum neden bu şekilde bu noktaya geldi? Yani biz tarih kitaplarına baktığımız zaman mesela İdris Bostan vardır. Osmanlı denizciliği, ben bu 1071 tezine bir de şey ilave ediyorum. 1081 tezi. Çünkü şey nedir o? Çakabey. Çakabey işte İzmir'de tersane kurmuş. Bizim denizciliğimiz 1081 yılından başlatılıyor. Anadolu'ya da gelişimiz 1071'de başlatılıyor. Atatürk diyor ki ya bu 7000 yıllık biz Türkler Anadolu'dayız. Bunu demek zorunda, çünkü siz çıkın gidin Asya'ya gidin deniliyor. Şimdi 7 oldu 12.000. Yani Göbekli Tepe'nin Türkistan'la bağlantıları da çıktı ortaya. Benim kafamdaki Mehmet Beyciğim soru şu. Geçmişimizde biz kendi yazdığımız tarih literatüründe 1081'den aşağıya inmiyoruz. Var oğlu var. Kazakistan'da müzede şey var, gemi var. Şeyde Astana kentinde, Almata mı Astana mı tam hatırlayamadım. Müzede gemi var. Yani bizim o zaman şu, bu araştırmaların yapılması lazım. Arkeolojik araştırmaların, yani Türkiye'de arkeologlar o bölgelere gidip kazılar yapması lazım. Ben az önce bahsettim. 9000 yıl önce Türkçe ilk olarak şeyde Pasifik kıyısında Liao Nehri civarında gelişiyor. Hani nerede bizim akademisyenlerimiz oraya gidecekti? Bunu yapan Belçikalı bir dil bilimci hanımefendi. Yok ki bizde öyle bir şey yani. Yani burada o anlamda geçmişteki bizim 1081 öncesindeki, Çakabey'den öncesindeki, yani bu araştırmaları yaparken ben sağa sola yazdım. İşte Osman Karatay hocamızdan geldi. Bir bilgilere bulabildim ama bulamadığım bilgiler de var. Bir arkeoloğumuza yazdım. Yani göndereceğim, edeceğim dendi. Ortada bir şey yok. Demek ki bir şey bilinmiyor yani. Mehmet Beyciğim, bu şekilde düşünüyorum ama ya hep birlikte buna kafa yormamız lazım bizim. Yani biz bu su kültürünü şeyde bileceğiz. Nasıl yaratabileceğiz? Benim adım Levent. En çok geçtiği dil Yunanistan. Verintiler sözlüğü var Günay Karaağaç hocamızın. Pandemi döneminde rahmetli olmuştu. Ve Yunanistan'da Levent kelimesi 8 tane değişik şey var, kelime var. Hepsinde de olumlu anlamlarla kullanılıyor. Biz bunları kendimiz düşünmemiz lazım. Neden bunu böyle yapıyorlar diye. Çok teşekkür ederim ben.
Teşekkür ederiz. Yunanca'daki Levent kelimesinin ben bir anlamını biliyorum. Onu da bana her zaman gittiğim bir restoranttaki, yani her zaman dediğim gibi arada gittiğim zaman Sakız Adası'na bir restoran söylemişti. Leventis diye bir kelime varmış. Leventis de şeymiş, işte yarı yarı uzun boylu. Ya bizim Leventlerden örnek alınarak verilen bir isim.
Yani evet, yani Levent'in anlamları hep olumlu manada, pozitif manada. Negatif bir adlandırma yok. Leventopoulos var, Leventakis var, Leventis var. Daha var var. 8 tane var. Kitapta buldum hepsini.
Ben başka bir katkı ya da el göremiyorum. Teşekkürler var. Bir saniye, Sevim Hanım bir şey yazmış. Levent Bey demiş Sevim Tuzcu Hanımefendi. Levent Bey, arkeologlara gereken imkan sağlanabiliyor mu? Ve bu konuda ekip çalışması yapılabiliyor mu diye bir soru sormuş.
Yani ben şöyle söyleyeyim. Onlar o imkanları kendileri yaratacaklar o zaman. Yaratacaklar. Yani o zorlayıp şey etmek. Yani o anlamda yani devletten beklemek anlamında değil. Ben onu öyle düşünüyorum. O imkanlar bir türlü yaratılacak ve oralara gidilecek. Yani mesela şeyde tamam, bu Orun yazıtları, Tonyukuk yazıtı falan, oralara devlet desteği verildi, oralara gidildi. O, ama diğerlerine de gidilmesi lazım. Artı bir de yani oradaki Türkistan ülkelerindeki arkeoloji kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bulunulması lazım. Onlarla işbirliği geliştirilmesi lazım ki yani iletişim içerisinde olunduğu zaman o bilgiler toparlanacaktır. Ben okudum işte şeyde, Kayıp Aydınlanma kitabı var ya, Frederick Starr. Türkçe'de de yayınlandı. O kitabın içinde buldum ben. Onun PDF'ine ulaştım. Ctrl F'le içinde araştırma yaptım. Şeydeki Kazakistan'daki arkeolojik gemi var. Eskiye dayanan geminin şeyini buldum. En bulduğum o. Bulabiliyorum demek ki. Bir takım şeyler kişisel. Kişisel ilgileneceksiniz, peşinden gideceksiniz. Beklemek tarzında düşünmüyorum ben yani. Atatürk kimden bekliyordu? Dediler ki para yok. Buluruz dedi. Para yok dediler ya. Buluruz dedi. Başkomutanlığı aldı. Verin dedi. Aldığının ertesi günü herkese %40 tekalifi milliye emirlerini çıkarttı. Köylü elindekinin %40'ını verecek dedi. Zeytinliğinin %40'ını, hayvanının bir tanesini. Böyle olur bu iş. Paramız yok dendi. Yani aynı zihniyette yani. Benim düşüncem bu. İrade ortaya koymak.
Evet. Mehmet Uhri Bey yazmış. Sıtma coğrafyası olan bölgelerde su kültürü zayıf kalıyor. Su uzak durulması gereken bir sorun gözüyle görülüyor yazmış. Valla sıtmadan mı yoksa tarım faaliyetlerinin kısıtlı olmasından dolayı karasal tarıma mahkum olduğumuz yıllardan beri o yüzden mi, işte ne bileyim, Ege sahillerinde meşhurdur. Erkek çocuklara karadaki topraklar kızlara sahil tarafı verilmiş de erkekler işte tarım yapsın, evine baksın diye. Ama daha sonra turizmin patlamasıyla tam tersi olmuş. İşte bu da bizim başka bir açımız. Yakın zamana kadar sahildeki evlerimizin balkonları bile karaya bakıyordu. Denize arkamızı dönüyorduk. Turizm sayesinde öğrendik. Efendim, başka katkı ya da el göremiyorum. Levent Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Ben de dostlara çok teşekkür ediyorum. Levent Bey, adaşım özellikle size de çok çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Bu programlar stratejinin oluşturulması anlamında, yani giriş mahiyetinde çok çok önemli bir işlev görüyor.
Aynı fikirdeyim. Biz bunu YouTube'a yüklüyoruz biliyorsunuz. YouTube'dan yarınlara bir katkı ya da ne bileyim düşünenlere, araştıranlara bir katkı olur düşüncesiyle.
Ben de siteme ekleyeceğim sizin YouTube'unuzu.
Efendim, memnun oluruz. Bu arada yarın bir ilk yapacağız. Çoktan beri kafamızda olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yeşil Boğaziçi başlığında salı günleri arada bir işte tarım, su, çevre, doğal kaynaklar üzerine sadece pazartesi, yani bu akşam yaptığımız programlara ilaveten sadece salı günleri çevre konuşacağız. Efendim bekleriz. Yarın akşam da buradayız.
Muhakkak.
Bekleriz. Umarım bir katkı daha sağlamış oluruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bütün katılımcılara ve sizlere.
İyi akşamlar dostlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet.
Sağ olun.
Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.
İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar Mehmet Beyciğim. Haydut gelecek.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Biz sizin iki kere adaşız. Biliyorsunuz hem Levent'ten adaşız hem de Refkoşa'dan adaşız.
Daha çoğalır o.
Çoğalır.
Yol alır o da. Onun yolu var da.
Özür diliyorum. Mehmet Uhri aynı zamanda çok güzel bir öykü yazarıdır.
Öyle mi?
Evet, evet. Herhalde Levent Bey'in şeyi, davetlisi.
Evet.
Eğer ayrılmadıysa Mehmet burada.
Mehmet Bey?
Mehmet Uhri ayrılmış.
Mehmet Bey ayrılmış ben.
Evet.
Mehmet Bey bizim şeyde, burada Ataköy'de bir sunum yaptı. Şiirin evet. Neliği üstüne başlıklı. Evet. Bu Uhri neresi biliyor musunuz?
Uhri.
Evet. Yani ben
Mehmet patoloji uzmanı aynı zamanda.
Biliyorum, biliyorum, biliyorum.
Kim yani?
Biliyorum. Yani Uhri kıyısındaki bir Facebook'ta bir anısını yazmış. Bir şair şiirini yazıyor, göle atıyor. Ben de orada şeye fark ettim. Yani Uhri kenti bu Kiril alfabesinin Metodist kardeşlerin alfabeyi geliştirdikleri bölge.
Evet.
İyi akşamlar diliyorum Levent Bey.
Danyal Beyciğim.
İyi akşamlar efendim.
Danyal Beyciğim, buyurun sizi de dinleyelim.
Estağfurullah, Uhri deyince hatıralar canlandı. Benim ailem de biliyorsunuz çok Balkanlarda dolaşmış bir aile.
Evet.
Uhri'nin güzel özelliği, eski Uhri şehri Kastamonu'dan örnek alınmıştır. Orası bir Türk mahallesidir, tiyatronun olduğu bölge.
Evler.
Harika bir bölgedir. Şimdi kazılar da yapılıyor. Orada antik bir tiyatro da vardır. Tabii Uhri'nin Osmanlı döneminde de çok çok büyük bir önemi var. Özellikle bizim Toroslardan biraz önce beyefendi sordu ama ben müdahil olmak istemedim. Karamanlılar ve Yörükler dedi. Karamanlıların ilk yerleştiği yeri biliyorsunuz zaten. Karamanoğlu Nuri Bey'in babası Karaman Bey'in yerleştiği bölge bir Toroslardaki Yörük Obası'dır. Yörük yerleşkesidir. Bir kısmı Kıbrıs'a, daha çok 1467 yani 500'lere kadar da Balkanlara göç edilmiştir. Bulgaristan'ın güneyinden diğer yere kadar. Uhri bir anlamda manastırla beraber merkezi görev de yapmıştır ve çok yakındır. Harika bir sunum oldu. Ben biraz geç gelebildim, yoldaydım. Özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık.
Sağ olun Danyal Beyciğim. Ben teşekkür ederim katılımınız için. Bu yani biz denizlerle ilgili stratejimizi hakikaten en başa koyup ilerletmemiz lazım olacaktır. Arkadaşlar da katkılarını yaptılar, söylediler, görüşlerini dile getirdiler. Bu konuda bir daha detaylı bir etkileşim olursa çok mutlu olacağım ben de şahsen.
Vallahi şuna ilave edebilirsiniz. Biliyorsunuz Oğuzlar ikiye ayrılır. Tarihi ve kaynamede Bozoklar, üç oklar. Üç, biliyorsunuz bunlardan bir tanesinin adı da biz Karakeçiliyiz. Yunan'dan geliyoruz ama bir de Deniz Han vardır. Mesela bu Deniz Han'ın ne zaman ve neden bu boydan olduğunu da ekleyebilirsiniz yazıtlarınıza.
Tabii Oğuz Kağan, onu ben değinmedim de başka sunumlarda değinmiştim. Oğuz Kağan'ın oğlu Deniz Han.
Evet, evet, evet. Yani Türkler genelde soyadı alırken Anadolu'ya gelen Yörük ve Türkmenler diyelim, ikisi beraberdir, yerleşik ve hala göçebe tarzı yaşayanlar. İkisi de aynıdır. Zamanla zaten yerleşiklerin sayısı artmıştır. Baktığınız zaman soyadı alırken bile hep doğadan soyadı alırlar. Bunu da bana rahmetli babam söylemişti.
genellikle derdik ki yani meşe, orman, çadır, sel, deniz, güneş gibi soyadı alanlar bu bir Türkmenliğin geleneğidir filan diye söylemişti soyadı zamanında. Atatürk de buna çok dikkat edermiş biliyorsunuz.
Hı hı. Hı hı. Ne kadar güzel.
Alo. Biz Boğaziçi platformu olarak her akşam, her hafta pardon özür dilerim, buradayız. Birbirinden kıymetli Levent Bey, adaşım gibi konuşmacıları davetle işte bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler konusunda bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Katılımcılarımız da aşağı yukarı biraz evvel Cemal abinin söylediği gibi işte 20 ile 40-50 arasında oluyor genellikle. Keşke sayımız daha artsa. Daha sonra biz bunları Boğaziçi Deniz Kültürü, Çevre ve Spor Platformu'nun YouTube sayfasına yüklüyoruz. Ki yarınlara bir iz bırakalım diye. Amacımız işte YouTube'daki abone sayımızı arttırmak, toplantılardaki izleyicilerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ama bir şeyimiz daha var. Okullara denizcilik kulübü kurduruyoruz. Yani bizim zamanımızdaki, bizim öğrencilik yıllarımızda olduğu gibi Kızılay Kolu, Edebiyat Kolu gibi kollar vardı. Denizciliğe eklemeye çalışıyoruz. Bir iki okulda başarılı olduk. Bazı öğrenciler meslek olarak denizciliği seçtiler. Bazıları denizcilikle ilgili spor yapmaya başladılar. Bu da
pardon.
Bu da denizcileşen Türkiye için bir adımdır diye düşünüyorum.
Efendim, çok böyle efendim. Çok kıymetli çalışma. Çok kutluyorum. Ben Turan Bilim Akademisi'nin kurucularındanım. Türkler hiçbir zaman biliyorsunuz ırkçı falan değildir. Levent Bey benim 5-6 sene içinde tanıdığım ama çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım. Sık sık da görüşüyoruz. Maalesef hepimizin gruplarında, yani ben bakıyorum 20 tane gruba Türk kültürü üzerine üyeyim. Aşağı yukarı bu gruplardaki Levent Bey de aynı grupları, 100 kişiden 70'i aynı. Yani bunu gençlere, tabana, Türkiye sathına yaymanın bir yolunu bulmamız lazım. Ben başarılı olamadım. Başarılı olabilecek arkadaşlarıma destek veriyorum. Urfa'da toplantı yaptık. Yusuf Hoca, Saadettin Tantan, diğer arkadaşlarımla başka illere gittik. Ne olursa olsun oralarda da belli bir seviyede kalıyorsunuz. Bence bu işin temel kökü milli eğitimin ilkokuldan başlayacak, çocuklarımızın konum ve algılamalarına göre olabilecek bir müfredatla bunu üniversitenin, hatta MS dediğimiz master seviyesine kadar getirmek inşallah olur. Bizlerin yaşı ilerledi. Ben 71 yaşını doldurdum. Üzülüyorum ama bu tip gayretli arkadaşlarımı, Levent Bey gibi takdir ve şükranla anıyorum. Emeklerinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılar gönderiyorum.
Levent Bey.
Saygılar.
Levent Bey, Daniel Bey Boğaziçi'lidir. Beykoz Çavuş. Çavuş'un kurucularındandır.
Bir daha söyleyin efendim.
Beykozlu'dur kökü.
Öyle
Daniel Bey'in Çavuş Çavuş'un kurucularındandır. Çavuş yörüklerindendir.
Çavuş yörüklerinden benim ailem. Steplova'ya sürgün edilmiş. O meşhur Fatih, bize Timurlular da derler. Daha sonra aile dedem benim İttihat ve Terakki'nin kurucularından Cafer Bey. Lakabı da Çavuş yörüklerindendir. Fahri Rıfkı kitaplarında bahseder.